Ayrım 2, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 17. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgililer gününü polislerle kutluyorum. Oysa bugün çok işim vardı. Saat 10.30'da Dijitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem'le görüşecektim. İki televizyon kanalı projesini birlikte yürütüyordum. Biri Halk TV ile, diğeri CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın lisansı Almanya'da olan ve artık Türkiye'ye getirmek istedikleri adı henüz konulmamış bir televizyon kanalıyla ilgiliydi. Genel Müdür Ertan Bey ile her iki televizyonun Dijitürk'teki kanal yerlerini konuşacaktım. Telefondaki görüşmemizde kuracağımız kanalı mutlaka NTV, CNN, Türk, Sky Türk, Habertürk gibi haber kanallarının hemen ardında olmasını, 50. kanal boştu istemiştim, görüşürüz demiştik. O gün yani pazartesi saat 10.30'da Dijitürk binasında toplantımız vardı. Geçen cuma akşamı yani iki gün önce Harbiye'deki borsa lokantasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başdanışman Ali Kılıç, İstanbul CHP İl Başkanı Nebil İlseven, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın da aralarında bulunduğu CHP'lilerle yemek yemiştim. Konu Halk TV'nin son durumuydu ve bu konu birkaç aydır gündemimizdeydi şöyle. Kılıçdaroğlu ekibi Halk TV'den kurtulmak istiyordu. Kamuoyunda kanal CHP'nin malı olarak biliniyordu. Oysa değildi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, parti icraatlarını ve projelerini kamuoyuna duyuramıyoruz. Mitinglerimizi, toplantılarımızı, basın açıklamalarımızı medya halka pek yansıtmıyor diyerek bu kanalı kurdurmuştu. Halk TV'nin 5 kişilik yönetim kurulu da Antalyalıydı. Yönetim kurulu başkanı Haluk Akıltopu ise Olcay Baykal'ın ablası Acun Akıltopu'nun oğluydu. Halk TV CHP'nin değildi ama Deniz Baykal'ın kontrolündeydi. Halk TV projesi iyi niyetle ortaya çıkmıştı ama başarılı olamamıştı. Kanal etkili değildi. Halk TV'nin ayrıca reklam geliri de yoktu. Tek geliri CHP ile yapılan yayın sözleşmesiydi. CHP bunu tüm siyasi partiler yapıyor, miting ve yayınlar için Halk TV ile sözleşme yapmıştı ve belli bir para ödüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca parti ile Halk TV arasındaki ilişkiden rahatsız oldu. Daha doğrusu kamuoyundaki Halk TV CHP'nin yayın organıdır anlayışına itirazı vardı. Zaten yasa gereği bir siyasal partinin televizyonu olamazdı. Ayrıca bir siyasal partinin yayın organının başarılı olacağını da sanmıyordu. Bu nedenle CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmeyi bitirmek istiyordu. CHP'nin bu tavrını öğrenince, çünkü CHP Halk TV'ye artık para vermiyor haberleri basında çıkmaya başlamıştı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gittim. Halk TV'ye taliptim. Ancak kanalın reklam geliri yoktu. CHP sözleşmeyi feshederse kanal yok olurdu. Oysa ben sözleşmeye devam ederlerse borçları karşılığında Halk TV'yi alabilirdim. Sıcak karşıladı teklifimi, ardından ekledi. Halk TV'yi sizin gibi deneyimli bilgili gazetecilerin almasından mutlu oluruz. Elimizden geleni yaparız. Bunun anlamı şuydu. Seçimlerde mitinglerimizi, toplantılarımızı yayınlamanız karşılığında sizinle yeni bir sözleşme yapabiliriz. İşin önemli aşaması tamamdı. O halde Halk TV Deniz Baykal'ın hakimiyetindeydi. Deniz Bey'le görüşmek gerekiyordu. Gazeteci arkadaşlarım Hakan Aygün ve Murat Ongun'la Ankara'ya gittik. Gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'ın TBMM'deki odasından bir randevu almıştı. Deniz Baykal'la yaklaşık 3,5 saat süren görüşmeden ne yazık ki somut bir sonuç alamadık. Çünkü Deniz Baykal borçlarını ödeme karşılığında, ki kanalın borcu yaklaşık 1,5 milyon dolardı, 2 yıllığına kiralayın. Ancak 2 yılın sonunda da televizyonun mallarına zarar gelmemesi için 2 milyon dolar teminat verin teklifinde bulundu. Deniz Baykal'ın söyledikleri hiç gerçekçi değildi. Ne televizyon kanalı işletmesinden ne de televizyon sektöründen haberdardı. Kapanmak üzere olan, hiçbir reklam geliri olmayan, yüzü aşkın personeli bulunan ve bir parti yayın organı olarak bilinen etkisiz televizyon kanalı için talep ettiği para çok fazlaydı. Ayrıca ben kiralamak değil satın almak istiyordum. Kiralamak ticari olarak hiç doğru değildi. TV'yi iyi bir yere getirecektik ve sonra belki de sözleşme bitince kapı önüne konulabilirdik. Mutsuz bir ruh haliyle CHP Genel Merkezi'ne gittik. Gitmeden önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e Baykal'la görüşeceğimizi, olumlu sonuç alabileceğimizi söylemiştik. Türkiye AKP ile birlikte hızla tek parti, tek adam diktasına gidiyordu. Despotik yönetimlerde özgür medyadan bahsedilemezdi. Gazeteciler korkuyordu. Halk TV'ye talip olmamızın en birincil nedeni buydu. Korkuyu yenmek. Korkunun olduğu yerde özgürlükten bahsedilemezdi. Çünkü korku insanı yozlaştırarak boyun eğdirir, tutsak duruma düşürür. Büyük sermayenin televizyon kanalları ağır baskı altındaydı. Gazetecilerin yer alacağı bağımsız, patronsuz bir haber kanalı çok başarılı olurdu. Tarihten biliyorum ki dönemler kendi medyasını yaratmıştır. Şimdi bu koşullar mevcuttu. Ayrıca sahibi olduğum Oda TV.com boyun eğmemişti. Korku dağlarını aşmıştı. Her türlü haberin yapılabildiğini, farklı görüşlerin rahatça dile getirildiğini ispatlamıştı. Deniz Baykal dediklerimize katılıyordu ama kanalın elinden çıkmasına razı değildi. Bu tavrı, ne yalan yazayım, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye nereye sürükleniyordu ve Baykal nasıl bir tavır alıyordu? O bir politikacı vesaire düşüncelerle kendimize telkinde bulunmaya çalıştık. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'le konuştuk. Kılıçdaroğlu gelişmeden hem üzgün hem de biraz sevinçliydi. Üzgündü, kanalın çalışanlarını düşünüyor, işsiz kalmalarını istemiyordu. Ayrıca çok az seyredilse de Halk TV'nin kapanmasına gönlü razı değildi. Az da olsa sevinçliydi. Kanal başarısızdı. Kamuoyu Halk TV'nin CHP'nin malı olduğunu sanıyordu. Yandaş gazeteler sürekli Halk TV'nin CHP'nin yayın organı olduğu şeklinde haberler yapıyordu. Yükten kurtulmak istiyordu. Sonuçta beceremedik. Halk TV'yi alamadık. Elimiz boş İstanbul'a döndük. Murat Ongun bizi Kadıköy iskelesine bıraktı. Hakan Aygün'le vapurla Beşiktaş'a geçerken iyi oldu, yaz tatili planı yaparız diye kendimizi teselli ettik. Şaban Sevinç bu işin olması için çok çaba sarf etti. Sonraki günler Deniz Baykal, Hakan, Şaban telefonda hep konuştular. Bu telefon görüşmelerine müdahil olmadım çünkü Baykal'a kızgındım. Bunun sebebi Baykal'ı kendime düşünsel olarak hep yakın hissetmemdi. Baykal'ı sadece CHP için değil, Türkiye için de bir şans olarak görürdüm. Ama şimdi Baykal benim olsun anlayışı içindeydi. Belki kendince haklı yanları vardı kuşkusuz ama televizyon kapısına kilit vurmak üzereydi. Biz umuttuk. Halk TV ile ilgili süreç böyle devam ederken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Kılıçdaroğlu'na kendi kanal projesinden bahsediyor. O da Soner Yalçın kanal kurmak istiyor, buluşup konuşabilirsin diyor. Kılıçdaroğlu beni arayıp Durdu Bey'in bir projesi varmış, telefonunuzu verebilirim deme nezaketini gösterdi. Milletvekili Özbolat'la İstanbul'da yan yana geldik, konuştuk, anlaştık. Ekibimiz hazırdı, hemen bir kanal kurabilirdik. Zaten onlar da kanal kurmak için Almanya'dan malzemeleri bile almışlardı. Yeni kanal için kolları sıvadık. Hatta stüdyo yeri bile baktık. Kira ücreti konusunda anlaşmak üzereydik. Bu arada Şaban Sevinç ve Hakan Aygün Halk TV için Baykal'la görüşmeyi sürdürüyordu. Benim pek umudum yoktu. Fakat Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın bu konuda görüşeceği bilgisi iki gazeteci arkadaşımı ümitlendirdi. CHP'liler ise iki kanalın da olmasını istiyordu. İşte tam bu aşamada Digitürk'le toplantıya gidecektim. Milletvekili Özbolat'la kuracağımız yeni kanal 15 gün sonra yayına çıkacaktı. Hem yeni kanala hem de Halk TV olursa ona da hangi kanal yerini verebileceklerini, borçlarının ne kadar olduğunu vesaire öğrenecektim. Ne yeni kanal ne de Halk TV oldu. Pazartesi eve polisler doldu. Amaç belliydi. Televizyon kurmamızı istemiyorlardı. Polisler kütüphanenin üst katının aranmasını tamamen bitirdi. O baş polis muhtara seslendi. Kütüphanenin alt katını da elden geçireceklerdi. Orada olması gerekiyordu. Muhtar yorulmuştu. Arada bahçeye çıkıp sigara çay içiyordu. Bırakıp hemen geldi, ne yapsın? Polisler evin her yanındaydı. Kontrol etmeniz imkansızdı. O kadar zor ki zaten hastayım, uyur gezer gibiyim. Gittiğimde gördüm ki kütüphane korktuğum gibi çok dağılmamıştı. Ne tuhaf, sıtmaya razı olursunuz. Şanslı mıyım? Octavio Paz'ın dünyadaki neredeyse tüm sürrealistlerin ona ithaf etmiş oldukları eserlerle dolu kütüphanesi yanmıştı. Beterin beteri var. O an aklıma geldi. Polis örneğin dünyanın sayılı özel kütüphanesine sahip Umberto Eco'nun kitaplarını böyle dağıtabilir mi? Kendimce benim kütüphanemde de çok özel ve nitelikli eserlerim var. Ama kimin umurunda bunlar? Nedir vandalizm sanıyorsunuz? Kitabın, düşüncenin ne önemi var bizim ülkemizde? Bu arada bahçe duvarından gazeteciler görüntü alıyormuş. Kütüphaneden salona geçmemi rica ettiler. Demek medyanın haberi oldu. Yıllardır özenle koruduğum özel hayatım Türkiye'ye servis edilecekti. Üstelik terörist olarak ne hazin bir ün. Küba Havana yakınlarındaki eşsiz doğa içindeki Hemingway'in evine hayran kalmıştım. Evin her yanı kütüphaneydi. Tuvalette bile kütüphane vardı. Anlamıştım, bütün yaratıcıların ebedi bir rüyası vardı. Zihinsel gücü dağıtmadan, rahatsız edilmeden çalışacakları bir ev. Tıpkı Voltaire'in Villa Delices'i, Rousseau'nun Montmorency'si, Petrarca'nın Vaucluse'si gibi. Balzac ne yazık ki Turin'deki La Grenadière'i bitirip oturamamıştı. En son Londra'da 48 Doughty Street'teki Charles Dickens'ın evini gezmiştim. Aslında son gördüğüm Budapeşte de besteci Bela Bartok'un evi olacaktı ama tadilat nedeniyle kapalıydı. Charles Dickens'ın Londra yakınlarındaki muhteşem evini de aynı nedenle görememiştim. Çok yaratıcının evini gördüm. Picasso, El Greco, Hugo, Balzac, Galileo, Mozart, Neruda, Beethoven, Dali. Birkaç ay önce taşındığım bu evi huzur içinde çalışmak amacıyla yapmıştık. Evin her yanında kütüphane vardı, tuvalette bile. Şimdi polisler tüm evi elden geçiriyor, terör örgütüyle ilgili belge arıyorlar. Medya ise görüntü alıyor. Salona girdim, yine bir koltuğa çöktüm. Mevlanzade Rıfat'ı okumayı sürdürdüm. Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde yazdıkları unutulmaz. Bu nedenle 150'likler arasına konup sürgüne gönderildi. Bu topraklar 100 yıldır ne çok acıya tanıklık etti. Mevlanzade Rıfat sürgüne gidince eşi Ulviye Hanım ondan boşandı. Antalyalı bir doktorla evlendi. Ulviye Hanım iyi, cesur bir gazeteciydi. Osmanlı döneminde ilk kadın gazetesini çıkaran ekipteydi. Aslında onun hayat hikayesini yazmak gerekir. Hürriyet'e bir sayfa pazar yazısı yazabilirim. Not almak için ayağa kalktım. Kütüphaneye gitmem yasak. Zaten tüm not defterlerime el koymuşlardı. Evde neler oluyor ve ben hala yazıyla, not almakla uğraşıyorum. Aslında hayat gerçekliğinden bu derece rahat uzaklaşabilme maharetine sahip olduğumu söyleyebilirim. Yazmak günlük yaşamın basitliğinden hep uzak tutuyor beni, korkuyu yendiriyor. Ya da aslında şöyle yazmalıyım, yazmak içimdeki korkunun uyanmasını durduruyor. Salondaki yemek masasının üzerine neredeyse tüm not defterlerimi, ajandalarımı yığmışlar. Her sayfasına paraf atmak gerekiyormuş. Kalktım oturduğum koltuktan, yemek masasına geçtim, başladım paraf atmaya her sayfaya. Feyza Baro ile telefonla konuşmuştu. İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Koca Sakal bu tür aramalarda deneyim sahibi bir avukat gönderecekti. Avukat Yiğit Akal'ın tam o sırada geldi. Genç bir arkadaş, tanıştık. Avukat Yiğit Akal'ın hemen paraf meselesine el koydu. Soner Bey, not defterlerindeki yazılarınızın altını ve üstünü çizin ki sonra bir ekleme yapılmasın. Haklıydı, polislere ve bu soruşturmayı yürüten savcılara hiç ama hiç kimse güvenmiyordu. Nasıl güvenilsin? Kiminin ajandasındaki boş sayfada kroki çıkıveriyor. Sonra bilir kişi kişinin el yazısı olmadığını ispatlıyor ama aradan 30 ay geçiyor. Aslında savcıyı çağırıp polislerin üstlerini bile aratmak gerekir miydi acaba? Eve bir şeyler koymasınlar diye. Şüphelenmenin sebebi o kadar çoktu ki. Örneğin her evde bulunan şu kroki meselesi. Emniyet teşkilatını zehirli bir ahtapot gibi sarmış cemaatçi polisler kroki bulmada çok başarılıydı. Muhtelif kurum ve kişilerin hedef alındığını iddia ettikleri krokiler buldular hep. Örneğin, Şemdinli'de Umut Kitabevi 9 Kasım 2005 günü bombalandı. Jandarmaya ait bir araçta olayı açıklayan krokiler bulunduğu iddia edildi. Savcı Ferhat Sarıkaya hazırladığı iddianamede bombalamanın iki assubay tarafından intikam duygularıyla yapıldığını yazdı. Delil krokilerdi. Türkiye'nin krokiyle tanıştığı ilk olay buydu. Son olmayacaktı. Ergenekon yapılanmasının bir hücresi denen küre sauna operasyonu 18 Şubat 2006 günü Ankara'da yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı. Sanıklar kişisel verileri kaydetmekle suçlandı. Bakan ve milletvekilleri suikast amacıyla tek tek fişlenmişlerdi. Çıplak görüntüleri de vardı. Sabotajdan taarruza kadar bir dizi eylem planının yer aldığı 68 CD ele geçirilmişti. Eylem ve infaz listesinin bulunduğu CD'de Yüzbaşı Nuri Bozkır'ın elindeydi. Eh, bu kadar malzeme olur da kroki olmaz mı? O da vardı. Avrupa'nın ikinci büyük garnizonu olarak bilinen Etimesun'a yönelik krokili, görüntülü ihtilal ve işgal senaryoları da ortaya çıkarılmıştı. Parantez açmalıyım. Bu davada hiç tutuklu sanık kalmadı. Dava Ankara'da devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın milletvekili adaylığını önce memnuniyetle karşıladığı İbrahim Tatlıses de bu davadan yargılanıyor. Ankara Eryaman'da 31 Mayıs 2006 günü baskın yapılan bir başka evde bulunanlar medyaya cephane deposu diye yansıtıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bir yüzbaşı, 3 astsubay ve bir emekli binbaşının da bulunduğu 9 kişi terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Soruşturma sürerken gazetelere bir ihbar geldi. Genelkurmay'dan aradığını söyleyen bir kişi, Akşam Gazetesi'nin polis muhabirini Genelkurmay'ın ana kapısının önüne çağırarak bir sarı zarf içinde bu operasyonda ele geçirilen bazı kroki ve dokümanların servisini yaptı. Sarı zarfın içinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'de bulunan evinin sokağının haritası ile danışmanı Cüneyt Zapsu'nun ortağı bulunduğu Bim Marketler zincirine ait krokiler vardı. Elbette bunlar birine suikast, öbürüne de sabotaj yapmak içindi. İddia buydu. Bunlar Yunus Akkaya adlı bir esnafın bilgisayarında bulunmuştu. Akkaya bilgisayarına bunların kim tarafından konduğunu bilemediğini söyledi. Şaşkındı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddiaların hiçbirini ciddiye almadı. 15 Eylül 2006 günü Atabeyler davasının ilk duruşması yapıldı ve ilk oturumda tüm sanıklar tahliye edildi. 3 Temmuz 2007'de yapılan Girdap operasyonunda da benzer sahneler aynen yaşandı. Ayrıkotu master planıyla AKP'ye yönelik yıpratma faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Evet, özellikle Ankara'da her evde bir kroki vardı sanki. Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki yazdığında bulunan ajandasının kapak cebinde Başbakan Erdoğan'ın evinin bulunduğu yerin bilgisayardan çıkmış bir A4 kağıdı boyutunda fotokopisi vardı. Ayrıca ajandasında Zir Vadisi'nin krokisi çiziliydi. Bilgisayar çıktısını Google'a giren herkes alabilirdi. Önemli olan silahların, cephanelerin bulunduğu ajandadaki krokiydi. Sonuçta bilirkişi kroki çiziminin Yarbay Dönmez'e ait olmadığına karar verdi. İyiydi, ajandadaki yazıların hepsi Dönmez'e aitti. Krokiyi kim çizmişti acaba? Özel harekatçı polis müdürü İbrahim Şahin krokiyi evinde masa üzerinde unutmuştu. Polisler rahatça buluvermişlerdi. Birileri Başbakan Erdoğan'ı tehdit paranoyasına mı sokmak istiyordu? Örneğin, Ergenekon tutuklusu emekli yüzbaşı Zekeriya Öztürk'ün Başbakan Erdoğan'ın oturduğu Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde sarı renkte bir apartmanın bodrum katını kiralayıp Başbakan Erdoğan'ı öldürmek için kiraladığı bodrum katından iki tuğlayı çıkardığı ihbarına MİT uydurmadır yanıtını verdi. Ama tabii haber günlerce medyada yer aldıktan sonra. Ergenekon davasının tanıklarından Esra Feride Gökçimen'e göre Semih Tufan Gülaltay ofisinde bazı adamlarıyla toplantı yaparak 2006 yılı Haziran ayında Başbakan Erdoğan'a Maltepe'de bir dizi açılış yaparken suikast planlamıştı. "Sen şurada dur, sen şurada dur" diye konuşmuşlardı. Suikastı bu sözlerden çıkarmıştı. Daha neler olmadı ki? Bir dönem kroki enflasyonu yaşandı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yapacağı iddia edilen iki subay ellerindeki krokiyi yutarken yakalanmıştı. Subaylar mahkemeye bile çıkarılmadı. Ama bunlar günlerce mahşetlerden inmedi, sonra unutuldu. Hep böyle oldu, bir sebep yaratıldı. O sadece görüntüydü aslında. Örneğin birini yazayım. Arınç'a suikast iddiasından hemen sonra o günlerde ne oldu? Genelkurmay'ın kozmik odası arandı. Suikast palavraydı da asıl amaç kozmik oda mıydı? Derin devleti kozmik odada mı bulacaklarını sanıyorlardı? Türkiye'de derin devleti aramak için pusulaya ihtiyacımız vardır. Geliniz ben sizi merkezine götüreyim. Merkezi bilmezseniz serseri mayın gibi sağa sola çarptırılırsınız. Bir süre önce Danimarka ile politik sorun yaşadık. Dönemin başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in Roche TV ve Hazreti Muhammed karikatürlerine destek çıkmasına çok tepki gösterdi AKP hükümeti. Rasmussen NATO Genel Sekreteri yapılmak istenince Başbakan Erdoğan yine yüksek perdeden karşı çıktı. Sonra ne oldu? Rasmussen NATO Genel Sekreteri oldu. Zaman, Yeni Şafak, Star gibi yandaş gazeteler Rasmussen Türkiye'den özür dileyecek, Roche TV'yi kapatacak diye yazdılar. 5 Nisan 2009. Yani AKP hükümeti bu nedenle Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine onay vermişti. Ne Rasmussen özür diledi ne de Roche TV kapandı. Türkiye'nin gücü Rasmussen'in seçilmesine engel olamazdı. Artık açığa çıkmıştır ki Avrupa ülkelerindeki gladiyolar Brüksel'deki Süper NATO'ya bağlıdır. Süper NATO, NATO içinde bağımsız bir güç gibidir ve doğrudan NATO Genel Sekreterine bağlıdır. Derin devleti açığa çıkarmak istiyorsanız, işe önce Rasmussen ve Süper NATO ile başlamak zorundasınız. Yoksa dün Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği kurup Gladio'nun piyonluğunu yapan hoca efendilerle, bugün Ergenekon derin devlettir yalanını yayanlarla aynı yolculuğu yaparsınız. Bu kukla oyununun parçası olmayı sürdürürsünüz. Kozmik odada ne bulunacağı bellidir. Seferberlik planlarını, alarm planlarını, genel savunma, genel taarruz planlarını, silahlı kuvvetler müşterek parola sistemlerini vesaire. Hepsi müttefiklerinden bile sakladığın senin ülkenin milli gizli savaş planlarıdır. Gladio orada yoktur. Ne Gladio'yu ne kontur gerillayı biliyorlar. Bu nedenle bu topraklara ihanet ettiklerinin ya farkında değiller ya da hıyanet içindeler. Yazar, gazeteci ihaneti var bu topraklarda. Bunu milliyetçilik, ulusalcılık bakışıyla değil, gerçeğe duyulan saygıyla yazıyorum. Habercilik iflas etti. Sebebi yeni mistisizmdir. Kroki konusuna devam edelim. İşçi Partisi'nde de kroki bulundu. 21 Mart 2008 günü İşçi Partisi Genel Merkezi'ne polis baskını düzenlendi. Yapılan aramanın sonunda bir CD'de Yargı Nusret Senem'den adı verilmiş klasör içinde Yargıtay krokisi bulunduğu iddia edildi. Bu işin bir başka ilginç yanı vardı şöyle. 24 Mart 2008 günü tarafın manşetine göre kroki, Yargıtay üyelerine karşı düzenlenecek suikastın en önemli kanıtıydı. Ergenekon davası sanıklarından doçent doktor Ümit Sayın, duruşmada verdiği dilekçede Yargıtay krokisinin 22 Şubat 2008'de gözaltındayken, yani bir ay önce, sorgulama yapan polisler tarafından kendisine gösterildiğini ve sorulduğunu belirtti. Ümit Sayın dilekçesinde avukat Nusret Senem'e bu krokiye dayanılarak suçlama yönetildiğini, 28 Ekim 2009 günkü oturumda iddianame okunurken öğrendiğini, şoke olduğunu, bu nedenle durumu dilekçeyle mahkemeye bildirmek gereğini belirtti. Bu olayda bir ayrıntı daha vardı. İşçi Partisi Genel Merkezi'nde 21 Mart 2008'de arama yapıldı. Aramada Nusret Senem'e ait Yargıtay krokisi bulunduğu iddia edildi. Ancak Taraf Gazetesi'nde yayımlanan bu krokinin 13 Mart 2008 tarihinde Taraf Gazetesi Ankara Bürosu'ndan Taraf Gazetesi İstanbul Bürosu'na fakslandığı ortaya çıktı. Ne karışık işler dönüyordu. Taraf'ın kirli yayınları ile bu tuhaflıkların ne kadar ilgisi vardı? Kroki elinde varsa niye 24 Mart'ta İşçi Partisi'nde Yargıtay'a suikast krokisi bulundu diye manşet attınız? Nusret Senem bunu ispat etti, tahliye oldu ama bu tam 2,5 yıl sürdü. Sadece bu mu? İşçi Partisi'nde bulunduğu söylenen sahipsiz 4 CD'den birinde Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la ilgili bilgiler vardı. Taraf gazetesinin 28 Mart 2008'deki manşeti şöyleydi. Büyükanıt hedefti. İşçi Partisi haberi yazan Mehmet Baransu'yu dava etti. Baransu İstanbul 2. Asliye Mahkemesi'ndeki savunmasında bilgiyi polisten alıp yazdığını söyledi. 6 Mart 2009. Baransu benzeri yalan haberler yüzünden hakkında en çok dava açılan gazeteci rekoruna sahipti. Gerçeğe sadık olmayanlar tüm ilişkilerinde sadakatsizliğe mahkumdur. Ahmet Altan gibi yazdım ki belki anlar diye. Bu edebiyat parçalamalarını yan yana dizince en iyi romancı oluyorlar. Zaten onlar hep en iyi edebiyatçı, en iyi gazeteci, en iyi teorisyen, en iyi mücadeleci aydın, en iyi genel yayın yönetmeni. Onlar hep en iyidir. Kitap boyunca bu enleri yakından tanıyacağız. Biz krokilere devam edelim. Ulusal Kanal İzmir temsilcisi Hayati Özcan'ın hazırladığı öne sürülen İzmir NATO karargahı krokilerinin yer aldığı CD'lerin MİT tarafından bir yıl önce Genelkurmay'a gönderildiği ortaya çıktı. İddianame eklerinde yer alan belgelere göre Savcı Zekeriya Öz, askeri bilgiler ve sabotaj planları olduğu düşünülen notların bulunduğu CD'leri Genelkurmay Başkanlığı'na yolladı. Belgeleri inceleyen Genelkurmay şu yanıtı verdi. Yapılan incelemede konunun aynı kapsamda MİT tarafından 21 Haziran 2007 tarihinde 2 adet CD ile Genelkurmay Başkanlığı'na intikal ettirildiği anlaşılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı Ceza ve Hukuk İşleri Şube Müdürü Hakim Albay Orhan Önder'in imzasını taşıyan yanıtın tarihi 7 Nisan 2008. Savcı Zekeriya Öz'ün yazısında ise tarih yoktu. Yani daha sonra bulunacak olan bir kroki önce MİT'e, MİT tarafından da Genelkurmay'a ulaştırılmıştı ve kimse ciddiye almamıştı. Ama ulusal kanalda bulununca iddianameye ve yandaş medyanın manşetlerine konu oluverdi. NATO'ya sabotaj yapacaklardı. Bu şu anlama geliyordu aslında. Ey Batı, bakın bu Ergenekon ne kadar ulusalcı bir terör örgütü, size sabotaj yapacaktı. Gazeteci Hayati Özcan bu pis oyunu açığa çıkardı, tahliye oldu. Fakat cezaevindeyken eşini kanserden kaybetti. Sandılar ki acılar cesareti aşındırır. Yanıldılar. Hayati Özcan görevine devam ediyor. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.